Merhabalar, ben Nilay Örnek. Yeni bir şeyler öğrenmeye meraklı herkesin ilgisini çekeceğini düşündüğüm Nasıl Olunur adlı podcast serime hoş geldiniz. Bu seride mikrofonu mesleklerini ustalıkla icra ettiğini düşündüğüm insanlara yöneltip onlara aynı soruyu soruyorum. Nasıl olunur? Bu bölümde konuğum Türkiye'nin en ünlü restoranlarından Yedi Mehmet'in sahibi, şefi, 3. kuşak temsilcisi Mehmet Akdağ. Hoş geldin Mehmet.
Hoş bulduk. Merhabalar.
Merhabalar. Şimdi biraz anlatmak istiyorum. Niye Mehmet burada? Tanıyanlar ya da Yedi Mehmet restoranın konuğu, misafir olmuş insanlar tahmin edebilir. Yedi Mehmet öyledir ki sadece ben değil Türkiye'deki pek çok insan beğenir. Biraz anlatmak istiyorum Mehmet, olur mu? Çok azıcık, kısacık.
Lütfen,
tamam
çok
mı?
Sevinirim.
Yedi Mehmet 1937 yılında kurulmuş. Dede, baba ve şimdi torun 3 nesil Antalya'nın hatta Türkiye'nin simge restoranlarından biri olmuş. Yaşar Kemal restoranın anı defterine Akdeniz Lokantası, Akdeniz kadar büyük ve güzel yazmış. Aydın Boysan, bir restoran bir şehre, hatta bir ülkeye simge olabilir mi? Elbet olur satırlarıyla onurlandırmış. Kimi Sezen pilavı, kimi efsanevi kabak tatlısı, kimi oğlak köftesi, kimi salataları, kimi ise tandır ya da bademli gridesi için Yedi Mehmet restoranın yolunu tutmuş. Peki bu restoran niye bu kadar özel? Hikayesi ne? İsmi niye Yedi Mehmet? Hepsini şimdi konuşacağız. Bir de elimde çok taze basılmış bir kitap var. Yedi Mehmet, Hikayeler, Ürünler ve Tarifler. Mehmet Akdağ, yani konuğum anlattı. Sinan Hamamsarılar yazdı. Tekrar hoş geldin Mehmet. Heyecanlı mısın kitap nedeniyle?
Ya vallahi hiç yaşamadığım bir heyecan yaşıyorum. Özellikle Sinan'la da daha önce konuştuğumuzda ben dedim beklentimi yüksek tutmuyorum. Yani çok heyecanlanacağım biliyorum. Hayal kırıklığı olsun istemiyorum. Tabii Sinan hem dışarıdan hem içeriden birisi olarak da ya rahat ol, seni şaşırtacak bir hale gelecek diye söyledi. Hı. Ve haklı çıktı şimdi.
Hadi be, ilk baskınız daha kitap basılmadan ön satışta bitti.
Yani 24 saat içinde bitti ilk baskı.
Ha, şahane. Yılların birikimi işte değil mi?
Ya tabii şimdi hikayeler var. 1937 yılından beri yaşanmış tüm anılar, tüm tarifler, tüm hikayeleri biz burada işte seçtik. Onların içinden bir şeyler anlatmaya çalıştık.
Evet, çok güzel şeyler seçmişsiniz. Neler yaşanmıştır 1937 yılından beri ama benim Mehmet'i konuk etmek istemem kitabı özellikle hikayeler tarafını okuyunca oldu. Çünkü nasıl olunur hikayeler onlar? Dededen babaya, babadan sana geçen olma hikayesini okuyoruz. Öğretiler okuyoruz. Antalya hikayeleri okuyoruz. Bir restoranın oluşum sürecini, başarısızlıklarını ya da başarılarını okuyoruz. Sonra da Antalya ürünleri geliyor. Beni çok şaşırtan bir şey de aslında şimdilerde sıkça adı anılan sürdürülebilirlik, atıksız mutfak, mevsimsellik, okul olmak gibi kavramlar aslında sizin içinize işlemiş değil mi dede baba?
Yani şöyle söyleyeyim, aslında dedemden başlayan bir hikaye bu. Sürdürülebilirliğin biz gerçekten dibini yaşıyoruz. Nedir mesela? Bir ürünün her şeyini kullanıyoruz. İşte ve bunu sürekli yapıyoruz. Ve çoğaltıyoruz. Hatta şu anda biz bunun ikinci aşamasına da geçiyoruz. Bundan sonra işte bir çiftlik projemiz var. Örnek veriyorum, şimdi organik gıdalarla ilgili bir şeyleri yaptık. Biliyorsunuz kökünü kullanıyoruz, içini kullanıyoruz, her şeyini kullanıyoruz, suyunu kullanıyoruz. Şimdi bunlar çöpe gitmeye başladığı zaman biz onları ayırıyoruz. Kısaca anlatayım. Bir bakteri var. Bu bakteriyi o organik gıdanın içine atıyoruz, presliyoruz. Özel bir sıvı gübre haline dönüşüyor o bakteri sayesinde. Hı hı. Daha sonra o sıvı gübreyi işte bahçemizde kullanıyoruz veya seralarda kullanıyoruz. Onu neye dökerseniz o bitki çıldırıyor, acayip verimi artıyor. Daha sonra kalan posayı solucanlara yediriyoruz. Onlar da dünyanın en iyi toprağı, en iyi gübresi olan solucan gübresini üretiyor. Yani doğaya olabildiğince hızlı dönüş sağlıyoruz.
Şahane. Biraz bunlardan da bahsedelim yayının içinde. Bir kere şunu gördüm. Siz Antalyalısınız değil mi?
Özbeöz Antalyalıyız. 1800'lerin başına kadar Antalyalıyız.
Orayı çok iyi tanıyorsunuz. Mevsimini, rüzgarını, toprağını değil mi?
Ya tabii özbeöz Antalyalı olarak geçiyor. Çünkü benim işte anne tarafı işte Aksulu, Serikli. İşte baba tarafı Korkuteli, Kırkgözlü. Baktığınızda şehirdeki tüm etkileşimi de yaşadığımız bir durumumuz var. Bu tecrübeleri işimize aktarıyoruz aynı zamanda. Örnek veriyorum, benim annem Şarampol'de Giritli mahallesinde büyümüş. Giritli komşularından çok şey öğrenmiş. Ama benim babam öyle değildi. Ben annemden gördüklerimi yemeğime de uyarlayabildim. Yani bu tecrübeler işte babaannemizden yaptıklarını ben işte o onu balıkta yaptı ben bunu ette yapayım işte yok Giritliler işte yoğurtlu bir şey yapıyordu. Biz onu onların otlarıyla bizim işte yoğurdumuzda peynirimize karıştıraraktan özel şeyler çıkarttık ortaya. Bu bizim aslında hem yaşamımıza hem yemeklerimize yansıdı.
Evet, biraz Girit mutfağından da bahsediyorsunuz zaten kitapta. Evet. Ondan bahsetsene Giritlilerle Antalya'nın ilişkisinden.
Mübadeleler sırasında Antalya'nın 2-3 mahallesine Giritliler yerleşiyor. Ve biz tabii onlar adada yaşadıkları için kıymetli otları, değerli otları biliyorlar. Biz onları bilmeyiz çünkü biz yörük kültüründen geliyoruz. Bizim en fazla yaptığımız işte keçimizi keselim, kuzumuzu keselim, kavuralım veya işte atıyorum tandırını yapalım veya köy tavuğumuzu. Ama şimdi onlardaki otlar, o değerli otlar, biz tabii onlarla aynı iklime sahibiz aslında, ikisi de Akdeniz. Onlardan öğrendiklerimizle gerçekten çok özel yemekler çıkartıyoruz ortaya.
Neler mesela, örnek versene, biraz iştahlandırarak.
Ya şimdi mesela ne var? Bizim oğlak etimizde, işte onların Şevketi Bostanı'yla bizim keçi yoğurdumuzun birleştiği bir yemek var. Çok lezzetlidir. Yani tıka basa yoğurtla yapılan bir böyle sulu yemek gibi söyleyeyim. Çok hoştur, onu bir tatmanız lazım. Biraz daha böyle yoğun yoğurt tadını hissettiğiniz şeyler var. Onun dışında tabii onların otlarının biz yenildiğini onlardan öğrendiğimiz için. Mesela biz onlarla ilgili mücverler yapmışız mesela. Yani tamam biz hani biliyormuşuz kabaktan bir şeyler yapmayı ama onların otunu da koyunca bambaşka bir şeyler çıkıyor ortaya.
Evet, kimisi soğuk, kimisi mevsimine göre ılık ya da sıcak servis edilen pek çok otlu evet. Yemeğiniz var değil mi? Ve Giritliler sayesinde.
Yani şöyle söyleyeyim, aslında Giritlilerden esinleniyoruz o konuda. Yani onlardan birebir alıp uyarladığımız yok. Ama yani bu yaşamışlıklar bize bir tecrübe kazandırdı. Ve ben bunu daha ileriye nasıl götürebilirim diye düşündüğümde işte mesela bilmem ne ablam bu şöyle yapardı. Ya mesela Finike'de bir ablamın evine gittik ziyarete. Onun babaannesi yapıyor. Yani en ilginç yediğim yemekten bahsediyorum size. Portakal çiçeği dolması. Çay kaşığının arkasıyla dolduruyor kadın ve Giritli. Ben zaten bir kere yedim, bir daha yiyemedim. Dolduruyor inanılmaz.
O inanın. Beyaz minnacık evet, bir çiçek evet, değil mi? Çiçek, çok da güzel kokar.
Evet. Zaten yediğinizde böyle bir bahar kokusu hissediyorsunuz hep yemekte.
Vay canına. Peki şimdi baştan başlayalım. Evet. Hani aileden başladık, Antalyalısınız. Deden kuruyor restoranı. Nerede, nasıl kuruyor ve ismi niye yedi Mehmet?
Tamam, hemen anlatayım. Dedem çok küçük yaşta babasını kaybediyor. 7-8 yaşlarında. Annesi Fatma Hanım Atatürk'ün baş aşçılığı yanmış bir adamın yanına dedemi çırak olarak veriyor. 3 tane erkek kardeşi var, annesi var, ona bakması gerekiyor. İlkokul 2'nin başında okuldan alıyorlar dedemi. O zamanlarda araba yok, bisiklet yok, motor yok. Bir yerlere giderken at, eşek veya yaya olarak gidiliyor. Dedem bir gün eşekten düşüyor. Düştüğünde eşek dedemi alnından tepiyor. Ve dedemin alnında bir yara izi oluşuyor. Daha sonra lokantada çalışıyorken yemeğin içinde saç çıkıyor. Saç çıkınca Hacı Hasan çok titiz bir adammış. Ve diyor böyle bir şeyi kabul etmiyorum. Tüm çalışanların saçlarını usturayla kazıtıyor. Hani bir ders verecek herkese. Sonra herkesi karşısına alıyor. İşte dersi veriyor. Bakın böyle şey yapmayacaksınız bundan sonra deyip. Dedemin alnındaki yara izi çok dikkatini çekiyor. Sonra dedemi yanına çağırıyor. Diyor ki alnındaki yara izinin ne anlama geldiğini biliyor musun diyor. Hayır usta bilmiyorum diyor. Alnındaki yara izi ve Türkçe V harfi Arapça'da 7 anlamına geliyor. O zamanlarda da Türkçe eski yok, Türkçe eski Türkçe var. Diyor ki alnındaki yara izi 7. Yani bundan sonra sen 7 Mehmet'misin deyip dedemin ismini koyuyor.
Sonra da uzun süre ustası oluyor değil mi?
Tabii tabii.
Hatta el veriyor ona.
Ya çok özel anlar var tabii.
Hatta Atatürk'e bir fasulye yapma hikayeleri var değil mi hocasıyla birlikte dedenin?
Evet, şimdi 18 Şubat 1935'te Atatürk Antalya'ya geliyor. Zamanın valisi ve belediye başkanı işte Hacı Hasan'ın yanına gidiyor, dedemin ustasının yanına. İşte diyorlar ki paşa geliyor, Atatürk geliyor, işte develer mi keselim, boğalar mı keselim, koçlar mı keselim. Hacı Hasan diyor ki taze fasulye yapalım. Ya olur mu diyor, koskoca paşa taze fasulye mi olur, ayıp değil mi falan. Ya siz bana güvenin diyor. Taze fasulye yapalım diyor. Zaman da Şubat ayı olduğu için şimdiki gibi işte seralar, bağlar, bahçeler, özel kapalı clean room odalar vesaire yok.
Her mevsimde her şey bulunamıyor.
Her mevsim evet bulunamıyor. Ama taze fasulyenin de çıkmasına bir ay gibi bir süre var. Dedem diyor ki usta ben bulurum diyor, bana bırak diyor lütfen diyor. Dedem komşuların işte bahçe aralarında dolaşaraktan 850 gram taze fasulye topluyor dedem. Bunu ustasıyla beraber ataya pişiriyorlar. Bu bir şehir efsanesi değil. Atatürk taze fasulyeyi yediği sırada ben diyor bu tadı tanıyorum, bana Hacı Hasan'ı getirin diyor. Hacı Hasan'la dedem gidiyor, işte dedem de orada tanışıyorlar. Hani orada hem güzel bir hayranlık başlıyor dedemin Atatürk'e olan, hem de işte tabii ki de ataya yemek vermenin olduğu bir gurur oluyor. Bazı şehir efsaneleri de şöyle, işte Yedi Mehmet'in nereden geldiğiyle ilgili, işte yedi karısı var, yedi leşi var, yedi sülalesi var. Hatta bir efsanede işte dedem Atatürk'e taze fasulye toplamaya giderken düşüyor, kafayı taşa çarpıyor. İşte Atatürk görüyor. Aa sen Yedi Mehmet misin ya deyip ismini koyuyor. Yani güzel esprili şeyler de var tabii.
Evet, bir de ustasının onu da götürmesi, dedeni de götürmesi, Atatürk'ün karşısına çıkarması ne kadar güzelmiş değil mi?
Çok çok güzel. Yani şöyle söyleyeyim. Tabii hani anlatılır ne olacak şey. Dedem benim biraz sinirli bir adammış. Bir iki defa böyle işte belaya bulaşmış. Bir iki defa hapishaneye girmiş. Bir kadın geldi. Dedi ki ben dedi size teşekkür etmeye geldim. Düşünün dedem ölmüş, babam ölmüş. Buyurun dedim, ne oldu? Ben dedi çok teşekkür ederim dedim. Estağfurullah dedim, ne oldu anlatır mısınız? Ya dedi benim babam dedi hapishaneye düştüğünde dedeniz dedi ona dedi yıllarca bakmış dedi. Allah Allah, ne alakası var dedim ya, ne oldu? Ya dedi benim dedi babam dedi biraz dedi Atatürk'e benzer. Dedenizde Atatürk hayranlığı varmış. Ya dedim çok merak ettim, bir göreyim. Kadın çıkardı fotoğrafı. Aa harbiden Atatürk. Vallahi dedim ben de bakardım. Yani öyle garip bir durum vardı. Yani o yüzden hani çok hoş bir hatıra bizim için bu.
Peki ateş hikayesi. Ben bunu o kadar restorana gelmiş gitmiş insanım, hiç bilmiyordum. Pandemide bile her gün gidilip yakılan bir restoran ateşi var. Kaç yıldır, sen hikayesini anlatsana.
Şimdi dedem artık ustası gibi usta olmak ister ve lokanta açmak ister. Tabii aslında Hacı Hasan işte Yedi Mehmet'i kaçırmaktan mutsuz ama yapacak bir şey yok. Döngü böyle. Usta artık çırağı yanından kalfa olup ustalığa terfi ederken kendi lokantasını açacağında mutfak malzemelerini hediye ediyor çırağına. Ve aynı zamanda şimdiki gibi elektrik yok, gaz yok, ocak yok, tüp yok, bir şey yok. İlk odununu, ilk ateşini yakıyor. Lokantamızda kömürle ilgili şeyler hep olmuştur. Biz her 20 yılda bir yer değiştirmişiz. Bizde hani atıksız mutfak hikayesi var ya, bu bizim kömürümüz için de geçerli. Biz mesela 20 yılda bir yer değiştirirken ızgaramızın, kuzinemizin içindeki kömürümüzü alırız. Bir tane 18 litrelik zeytinyağı açılır, onun içine koyulur ve inanın o tenekeyle diğer kömürler hep onunla yanmıştır. Şimdi her gün kalan köz ertesi günün ateşini yakıyor. Ve bu hiç sönmedi. Biz pandemide de ateşi hiç söndürmedik. Pandemide tabii korktuk. Dükkanımız her yeri cam. Tabii senaryolar yazdık. Yağmalama olacak vesaire olacak. Lojmanımız vardı bizim. Lojmandaki 10 çocuğu dedim ki çocuklar siz gelin. Ben onlara dükkanda büyük bir depomuz vardı. Boşalttım. Orayı onlara bir yaşam alanı yarattık. Çocukların hepsi dükkandaydı. Dedim ki her gün bu ateş yanacak. Kendinize mi yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Yapın. Ben her gün gittiğimde baktım hep ateşimiz yanıyordu. Hiç sönmedi yani.
Çok güzelmiş. Peki sizin bir de 20 yıl aşkın süredir çalışan restoran elemanlarınız var. Aşçılar var, garsonlar var değil mi?
Bizde şu anda 110 kişi çalışıyor. Bunun 50'si minimumu 10 yıldır bizde. Rekor Tevfik abimiz de. Ben 39 yaşındayım. O ben 1 yaşındayken gelmiş. 38 yıldır bizimle.
Şahane.
Yani bizim yani mutfak ekibimiz en geç ustam 7 yıldır bizimle.
Ya herkes de olmayabilir ama sizde bir baba oğul rekabet ilişkisi var diyeyim. Sen de böyle hafiften söylüyorsun. Ben babamı geçmek istiyordum, tabii, özeniyordum, rekabet ediyordum farkında olmadan. Mesela kitabın başında Sinan ve senin kısa özgeçmişleriniz var. Orada bakınca 2 yaşından beri mutfakta gibi bir şey gördüm. Ya uydurma ya, 2 yaşında ne mutfak dersin ama sen gerçekten çok bebekken, çocukken mutfağa bir giriyorsun, babanın hep dibindesin, hep yanındasın. O saatten beri görüyorsun ve sen de meraklısın anladığım kadarıyla.
Tabii tabii, yani meraklıyım. Hani başka bir imkan sunulmadı mı gibi düşünülmesin. Birçok imkan sunuldu ama hep ben aşçılığı sevdim, hep yemek yapmayı sevdim, hep babamın yanında olmayı sevdim. Tabii abartılı gibi gelebilir ama şöyle söyleyeyim. Bence bizler şans eseri ayaktayız. Düşünsenize 3 yaşında 4 yaşında anneniz sizi evde bırakıyordu. Ocağa oynama, prize parmağını sokma deyip evden çıkıyordu. Şimdiki çocuklarımıza yapabilir miyiz? Yapamayız. Hatırlıyorum ve eminim. 2-3 yaşındayken ben babamla Onun arabasına binip onunla beraber bütün gün gezerdim. Mesela uykum geldiğinde sandalyeler birleşti, üstünde yatardım veya mutfağın tezgahında yatardım. Yatardım. Yani dükkandan hiç çıkmadım. Ben çırak olarak ustamı geçmeye çalışmalıyım. Ya yani geçmek istiyorum ayrı konu ama en azından çalışmalıyımdan. Bu felsefeden yola çıktım. Orta okul, yani orta 1, orta 2'den itibaren mutfakta da babamın yanında da bir fiil çalıştım. 2 yaşından beri mutfağın içindeyim tabii ama çalışmamıza o kadar fazla imkan vermedi. Şöyle anlatayım. Ya işte babam beni elimden tutuyordu. Bak oğlum, bu karidesin erkeği, dokun. Dokunduk, evet. Bak bu dişisi. İşte bak bu balık bu mevsimde çıkar. Algıya yerleştiren bir eğitim var orada. Daha sonra fiziki şekilde çalışmaya başladık. Hep bir şey yapma işte, bak bu bilmem kim abin, bunun peyniri çok iyidir. Bak bu çoban hayvanını asla yormaz. Yani ne diyor biliyor musunuz? Hayvan dağda mı uyumak istedi o gün? Onunla uyur. Başka çoban kendi keyfine düşkünse onu sürükler. Sürüklerken hayvan yorulur, gerilir ve hem sütün kalitesini hem etin kalitesini bozar. Bu adam iyi celeptir. Bunun hiç, yani ne olursa olsun kötü et almaz. Bak bundan al. Yani nasıl olacağını, şeklini, şemalini, kokusunu, dokusunu önce anlatarak gösterdi. Daha sonra tattırarak, daha sonra işlettirerek, her dönem değişe değişe biraz daha eğitimin kalitesini arttırarak, sertliğini arttırarak devam etti.
Deden, babam ve sen, sence dedenin kuruculuğu dışında restorandaki en önemli, ya şunu iyi ki yapmış dediğin şey ne? Baban ne kattı, sen ne katıyorsun sana göre?
Benim dedem çok enteresan bir aşçıymış. Dedemin arkadaşları ve dedemin çırakları, dedemin ustalığına hayranlar. Yani hem çok hızlı oluşuna, hem enteresan tatları bir araya getirmesine bayılıyorlar. Dedemin hani çok enteresan yemekleri var ama aslında şu var. Eğitimimizin gerçekten çok sağlam olmasını sağladı dedemin bize öğrettikleri. Mesela bir pirinç pilavının bizim tekniğimizde yapılması. Ana ürünü bildiğimiz için daha sonrasını ekleyebiliyoruz. Yani artık bizim hayal gücümüze kalmış. Dedem dükkanı açtıktan 15-20 yıl sonra verem oluyor. Heybeliada'da verem tedavisi görüyor uzun yıllar. Babam küçük, 8-9 yaşlarında. Lokantada çalışacak bir konumda değil, okulu var. İşte hatta sırf ustalara yardımcı olmak için babam sabah 5'te kalkıp okula gitmeden önce o odunları yakıp ustalar geldiğinde ocaklar hazır olsun diye. Dedemin de eli kolu çok uzun. Çocuk bir şey yapamayacak diye Bursa'dan ustalar göndermiş. O olmamış Bolu'dan ustalar göndermiş. O olmamış İzmir'den ustalar göndermiş. Dedemin hastalığı babamın eğitimi oluyor aslında. Yani babamın mutfak olarak dedemi geçmesindeki en büyük sebep hastalık. Tabii bunu babam çok iyi kullanıyor. Babam öyle 9 yıl oldu. 20-25 yıl önce söylediği bir şey var. Şimdi dedi, sizin yediğiniz sıcak dondurmayı biz dedi 45 yıl önce yapıyorduk dedi. Allah Allah mesela. Ya o ne demek diyorsun? Yani adam uzak doğu mutfağından bahsediyor. Bir garip bir şey oldu. Hep bu ustam ne yapardı? Babam ne yapardı? Bunlardan ben ne çıkartırım diye birçok şey var. Hatta bir pilavı var babamın. Hikayesi gerçekten hani böyle şiir gibi. Dedem ilk açtığı zamanlarda durumu da çok iyi değil. Mevlüt yemeklerine veya düğün yemeklerine gidiyor. Gittiği sırada babamı da yanında çırak olarak götürüyor. Şimdiki gibi imkanlar yok tabii ki de. Her şey bir tabak şeklinde verilmiyor. Pilavla helvayı aynı tabakta veriyorlar. Babam diyor ki ya pilav çok güzel. Helva çok güzel ama ben en çok birleşim yerini seviyorum diyor. Mesela babam bunu düşünüp bizim bergamotlu ananaslı pilavımızı yarattı. Çünkü onun içinde aynı zamanda da hani tatlı, tuzlu, yağlı, işte güner içi var, çıtırtılı. Bundan dolayı esinlendi ve bu pilavı yarattı. Ek olarak bunun içine ekşiliği ekledi ki pilavın yağını kırsın diye. Tabii şu anda acayip ön planda olan bir pilavımız. En çok onu satıyoruz, öyle söyleyeyim size. Bir iki tane daha var, siz biliyorsunuz tabii.
Yemeğin kimyası dediğimiz şeyi baban çok çok iyi biliyormuş değil mi?
1-2 yıl önce kokuyla ilgili bir eğitim aldım ve çok şaşırdım. Umami ile ilgili biraz sohbet ettik. Ders veren abimizle biraz sohbet ettiğimde babamın yaptıkları, işte benim yaptıklarımı anlattığımda adam bir şaşırdı, şoka girdi bir an. Çünkü adam biraz hani bu işe düşkün. Dedi ki ya bu umamileri dedi birleştirmişsiniz dedi, farkında değilsiniz. O yüzden yemekleriniz hep ön planda gibi bir konuşma oldu. Bilinç dışı diyeyim artık, babam o lezzetleri zaten yola koymuştu.
Bu arada dedenin açtığı ilk restoran bir masa 4 kişi alıyor. Bir de su küpü var. Onun üstüne de bir kişi oturabiliyor. 5 kişilik.
Tabii dedemin şöyle bir hayali varmış. Ya ben bir lokanta açacağım. Herkes önünde kuyruk olacak diye. Hep biz her şeyin en iyisini kullanmaya çalışırız. Yoksa yoktur. Dedem ilk açtığında işkembe çorbası yapmış. Tereyağlı. Pirinç pilavı yapmış. Tereyağlı. Kuru fasulye yapmış. Tereyağlı. Bir de kabak tatlısı. Şimdi bu 4 ürün hala menümüzde vardır. Hala bunlarda iddialıyızdır. Dedem yapıyor. İşte esnaf tanımıyor. Dedem daha küçük çünkü. Dedem 1-2 gün çorbalar çöpe gitmesin diye tüm esnafa birer tane çorba ikram etmiş. 3. gün geldiğinde daha dedem açmadan kapıyı, kapıda sıra. Yani o yüzden hani hep bu mantıkla gitti. Hep her şeyin en iyisini verdi. Şimdi de sıramız yok ama rezervasyonsuz neredeyse almıyoruz. Aslında ben bir de şundan bahsetmek istiyordum. Biz Yedi Mehmet olarak biliniyoruz hep. İşte dedem Yedi Mehmet'ti. Benim babamın ismi Hakkı olmasına rağmen o da Yedi Mehmet olarak bilindi. İşte benim ismim Mehmet ama ben de hep Yedi Mehmet olarak biliyorum. Garip bir şey var üstümüzde. Yani sanki üçümüz yani ruh değişiyor. Tamam mı? Yani sürekli beden değişerek, gençleşerek gidiyor şimdi. Ben bunu mesela bir gariptir bu. Yani şöyle söyleyeyim, sorun değil aslında ama hani insanların bu vizyonu gerçekten garip bir şekilde aktarılıyor. Ben mesela şimdi babam ne yapardı diye düşünüyorum. Şimdi ben babamla konuştuğum, çok yaşadığım için onunla, babam da derdi ki ya benim babam nasıl yapardı diye düşünürdü. Yani şimdi benim oğlum oldu, 4. kuşak işte Hakkı. O da belki aynı şeyi düşünecek. Çünkü garip bir şekilde biz yemekten başka hiçbir şey düşünmek istemiyoruz. Ya başka bir yere gittiğimizde boşluğa düşüyoruz. Ben mesela 2 gündür şimdi İstanbul'dayım. Ben dükkanımı özledim. Gitmek istiyorum bir an önce. Hani garip bir şey var. Antalya hani bizi çekiyor, çağırıyor yani restoran bizi.
Biraz o tutkudan bahsetmek lazım. Nasıl Olunur'un sizden gelen formüllerinden birine bakarsak sürekli müessesenin başında durmak, onunla çok iç içe geçmek gibi bir durum var değil mi? Deden de öyleydi, baban ekstra öyleymiş, sen de öylesin.
Ya şöyle, dedem gerçekten dükkanda yatıp kalkan bir adammış. Hiçbir yere gitmezmiş. Babam da 20 saat dükkandaydı. Düşünsenize 20 saat sadece bunu düşünüyor. Benim babam gazete okumaz, kitap okumaz, televizyon izlemez. Sadece TRT Name'yi dinlerdi. Arabada ve televizyonda, telefonda da onu açardı. Bir de sadece yemek düşünüyordu. Başka hiçbir şey yapmazdı. Çünkü işine aşıktı. Başka hiçbir şey yoktu hayatında. Bunlar çok ilginç. Ama babamın aynı zamanda hayatı kaçırmasını da sağlayan şeylerdi. Çünkü babam çok erken yaşta vefat etti. 59 yaşında vefat etti. Hani tam biraz daha bu işi rahatlığına vardı bir dönemde. Yeni restoranını yapmış, keyfini çıkartacak. İşte biraz daha artık sanatını ve zanaatını göstereceği dönemde vefat etti.
Sen de büyümüşsün, el alacaksın tabii, tam o dönem. Tabii.
Artık bilgisinin zirvesindeydi. Artık paylaşmaya başlamıştı. Ben babamı mesela askerden sonra tanıdım. Çünkü önceki dönemde borcumuz vardı işte burayı yaptığımız zaman.
Son restoranı kastediyorsun.
Evet, son restoranı. Yani düşünsenize, insanın borcu var. Hiçbir şey üretemiyor, yapamıyor. Ben de ya babamı işte sıradan bir aşçı olarak görüyordum. Hatta ben babama kafa tutuyordum hani ben daha iyi aşçıyımdır falan diye. Tamam? Yani çünkü aynı misafirlere o ayrı yapardı, ben ayrı yapardım. Yarıştıralım birbirimizi diye. Borç bittikten sonra babamı bir gördüm. İnanamazsınız. Ya bir salatayı bir daha yapmıyor. Dokunuşları farklı, koyuşları farklı. Ya kesiş şeklinden tatlar değişiyor. Ben o zaman babamdan tam eğitim almaya başladım.
Kitabı okurken başında Sinan Amamsarılar'ın bir giriş yazısı var. O da bunu vurgulamış. Hakkı Bey çok acayip. Hem aşçı hem işletmeci olmak çok zor. Bunu sana da soracağım nasıl olunur diye. Hakkı Bey hem mutfağa girip her türlü yemeği yapacak kadar yemek yapmayı bilen birisi. Yemeğin kimyasını çok iyi biliyor. Hem işletmeciliği, misafir ağırlamayı çok iyi biliyor. Bugün çok popüler olan yerel ürün, yerel üreticiye destek, çevreci tarım, mevsimsellik, sürdürülebilirlik, atıksız mutfak, kaynakların doğru yönetimi, biraz önce bahsettik ya, hepsinin temelini bildiğini anlıyoruz. Bütün gün orada yatıp kalkmaktan belki ama orada yaşamaktan evet, daha doğrusu. Evet. Peki sen nasıl dengeyi sağlıyorsun?
İşin aslı şu, babamın eksiklerini aradım. Babam öldükten sonra. Çünkü babam öyle bir yere getirdi ki beklentiler çok yüksek. Şöyle anlatayım, hani artık daha aşağı asla yapamazsın. Ben oturdum, Ciddi ciddi. Babam ne yapmadı mesela? Babam kitap yapmadı. Kitap yapmamız lazım. Bunlar çünkü çok özel, prestij işleri aynı zamanda. Hem de çok doğru bir kaynak oluyor işte. Babam ne yapmadı mesela? Babam kendi üretimini yapamadı. Ben tabii üretim derken böyle her şeyimizi üretmek değil ama yani 8-10 tane ana ürünümüzü üretebilelim. Bize yük olmasın ama kaliteli bir ürün çıksın. Bunları yapalım. Yani kalkıp oradan ben çok iyi bir şeyler kazanmayı beklediğim için değil. Sadece misafirlerime ilaçsız ürün yedirebileyim. Çok iyi bir çekirdekten üretilmiş özel bir kabak, onun tatlısını yapalım. Yani biraz daha kaliteyi arttırmak için oynamaya başladım. Ondan sonra şimdi mesela çok özel bir üniversite projemiz var. Akdeniz Üniversitesi ile ortak yürüttüğümüz. Gelecek nesilleri daha donanımlı, daha iyi hale döndürelim. Daha iyi koşullarda eğitim alsınlar. 85 yıllık dedemden babama, babamdan bana aktaran bilgi birikim tarifler var. Ben niye bunları paylaşmayayım dedim. İnsanlar şey hani ya niye paylaşıyorsun? Sırların niye ver? Arkadaş hayat paylaştıkça güzel. Babamın çok güzel bir lafı var. Hiç önemli değil oğlum, ver yenisini yap. Yani bu yaptığımız iş aynı zamanda bizi yeni ürünleri üretmemize teşvik de ediyor. Yani arkadaş bak artık bunu herkes yapıyor. Bu ürünü yapalım, yeni bir şeyler çıkartalım dedirtiyor.
Evet, sosyal medyada çok sık şunu da gördüm. Gerçekten mi tarifleri var? Tarifleri gerçekten mi veriyorsunuz? Kabak tatlısının da mı veriyorsunuz değil
evet,
mi?
Evet.
Her şey var hep.
Birebir her şeyi verdim.
Sizin menünüzde kaç yemek vardır Mehmet?
Bizde yaklaşık 650 çeşit ürün var. Buradaki kitapta bunun şöyle anlatayım size. 30-35 tane kadar Antalya'nın lezzetlerini, 30 tane kadar da Yedi Mehmet'in imza yemeklerini paylaştık. Veya Yedi Mehmet'in imza yemeklerinin altyapılarını paylaştık. Çünkü yani o olmadan asla bir bütün olmuyor. Okuyanlar ilk başta mesela şey de diyebilir. Ya çok basit şeyler de vermişsiniz ama o çok basit tariflerin içinde çok küçük tiyolar var.
Evet.
O tutmadı mı yemek bozuluyor.
Yemek kültürü kitaplarına çok meraklı biriyim ama yemek tarifi okurken bazen sıkılırım ben. Kitapta püf noktaları çok güzel. Mesela sen salata sosuna hep bir şeker koyuyorsun gibi. Yani pişirirken şöyle yapın diyorsun. Herkes pilav yapar. Ama onda bile bir taktiğiniz
yani
var. Değişik bir şeyiniz,
var,
dokunuşunuz
yani
var.
Var tabii, burada asıl şey şu. Ben tabii ki de bunu yapabiliyorum, yaşayabiliyorum, sunabiliyorum ama ben bunu anlatamıyordum. O yüzden ben dedim ki ya Sinan abi gel. Hem bilgi birikimi var, hem gastronomiyle çok ilgili, hem bizim eksiklerimizi düzeltelim ve bunu anlatalım ve paylaşalım. Yani zaten Sinan Bey olmasa bu kitap gerçekten bu kalitede, bu özellikte, bu donanımda çıkamazdı.
Ya sana bayılıyorum Mehmet, Sinan Bey diyor. Kardeş gibiler onlar ama işte restorancılık böyle bir seviyeli konuşuyorsun ya, harikasın. Bir de Sinan da Antalyalı tabii, babadan.
Tabii ya, zaten beni en çok heyecanlandıran o.
Evet.
Şöyle, ben kendimi başkalarına anlatabilirim ama Sinan'ın bizi bilmesi, restorantı bilmesi, Antalya'yı bilmesi, o yöreye ait her şeyi bilmiş, tatmış ve yapmış olması benim için çok değerli.
Evet.
Yani şöyle, bir de biz aynı tarafa bakıyoruz Sinan'la. Hani şöyle söyleyeyim, bu kitapta bile örtüşmediğimiz yer yani %2 filandır, belki birdir. Yani ama gene ya o beni düzeltti ya tam tersi. İkimiz de birbirimizi düzelttik.
Çok güzel. Mesela ben bir örnek vereyim bilmeyenler için. Restoranınıza geldik diyelim. Bazı salatalarda sarı bir mısıra benzeyen madde var. Şimdi pek çok insan oraya mısır tanesi konulduğunu düşünebilir. Ama o tirmis.
Evet.
Antalya'ya özgü. Bilirim ben de, Sinan da çok sever. Keşke böyle yemiş gibi yesek der. Ona tutkuyla bağlıdır. Sen öyle ürünlerde kullanıyorsun. Mesela o onu daha iyi biliyor değil mi? Birbirinizi tamamlıyorsunuz.
Tabii. Ya mesela şimdi tirmis çok enteresan bir baklagildir. Acı bakla aslında. Termiye diye de geçer. Türkiye'de en çok Antalya'da, bir de Hatay bölgesinde vardır. Aslında bu biraz daha karıştırdığınızda işte Yunanistan.
Fransa'da görmüştüm.
Evet, Fransa'da. Bunlar olan yerler ama kullanımı çok enteresan. Aslında bu ıslak bir kuru yemişimiz Antalya'nın, öyle söyleyeyim size. Yani mesela nasıl Gemlik'te insanlar zeytinleri yiyorsa bizim de Antalya'da böyle bir ıslak yemişimiz var. İşte okulların önünde, pazarların önünde satılan bir ıslak kuru yemişimiz. Yalnız bu çok enteresan bir baklagildir. Vallahi ben bunu kavurdum, kızarttım, püresini yaptım, yemeğini yaptım. Hiçbir şekilde olmuyor. Bence bu en çok yenilen şeyi, kabuğu çıktıktan sonra salatalarda, hani fresh ürünlerde gerçekten tadını veriyor. Bunun gibi birçok ürün kullanıyoruz Antalya'da çıkan. yöresel ürünleri de desteklemiş oluyoruz.
Evet, avokado hikayesini anlatsana mesela.
Hangisini? 2-3 tane var.
Şu, avokado çekirdeklerinin geri verilmesi ve Antalya'da belki de Türkiye'de avokadonun yaygınlaşması, yayılması sizin de sayenizde.
Şöyle
biraz
anlatayım,
değil mi?
Yaklaşık 45 yıl önce Ahmet Uluç diye bir abimiz var. Atatürk'le beraber Selanik'ten göçenler, Türkiye'ye gelenler. Bunların bahçesinde avokado var. Bir şehir efsanesine göre gelirken babaannesi saksılarla birlikte Türkiye'ye getirmiş. Şimdi babam o avokadoyu yiyor 45 yıl önce, çok beğeniyor. Arkadaşım, çok güzel bir şey bu. Nasıl yaparız, ne ederiz derken babam bunu yemeklerinde, işte salatalarında, mezelerinde kullanmaya başlıyor. Tabii sevilmeye başlıyor çünkü babam işte öncülük yapmış oluyor bu işe. Babam Türkiye'nin her yerinden getirtmeye başlıyor. Arkadaşım, getirin. Nerede varsa düşünün. Adam satmıyor, bahçesinde var, gidip babam satın alıyor. Böyle derken tabii çekirdeklerini topluyoruz. Bir abimiz geldi, Gazi Paşalı Ali abi. Geçenlerde vefat etti, Allah rahmet eylesin. Dedi ki, abi biz dedi Alanya Ticaret Odası'ndayız. Biz de şehri biraz kalkındırmak istiyoruz. Senden avokado çekirdeklerini istiyoruz. Babam da hay hay abi, seve seve diyor. Babam her avokadonun çekirdeğini biriktirdi. O arkadaşımız da Alanya'dan haftada 2 defa geldi. Hem yemeğini yedi, yemeğini yedikten sonra dönüşte avokadoları aldı. Biz tabii bu işi yaptık ettik ama unuttuk. Biz işte Sinan Bey'le kitap yazmaya başladığımızda, sosyal medyada paylaştığımızda beni Ali abi aradı. Sana dedi, çok özel bir şey söyleyeceğim dedi. Şu anda dedi Alanya avokadosu diye patent aldığımız avokado, senin babanın bize getirdiği avokadoların çekirdeklerinden üretilenler.
Hmm.
Yani biz o kadar fazla tüketmişiz ki onlara da o kadar çekirdek vermişiz. Çoğala çoğala gitmiş. Tabii buradaki şey şu, Alanya'da işte Gazipaşa Alanya arasındaki iklim bu işe çok uygun. Ya düşün, avokado bir Türk meyvesi değil ama öyle bir kıvama geldi ki, öyle bir işte kriterlere oturdu ki şu anda Alanya avokadosu diye coğrafi işareti var.
Evet, sizin bazı ürünler tariflerde coğrafi işaretli, evet. Antalya'ya ait zaten, evet. Ürünler. Onlardan da bahsediyorsunuz. İşte iki Antalyalı bir araya geldiğinizde bazı ürünlere de saygı duruşunda, bazı insanlara saygı duruşunda bulunmak istemişsiniz gibi anlıyorum ben zaten. Börekçi Tevfik var.
Evet.
Meşhur 18'in bağçası var. Bunları Antalyalı diliyle anlatmak lazım.
Ya şöyle söyleyeyim. İşin aslı, birçok Antalya'da hem üretici var hem küçük restoran veya işte böyle küçük işletmeler olan abilerimiz var. Ya biz Sinan Bey'le hiç kimse bozulmayacak bir şekilde gerçekten herkesin gururla, onurla işte oraya ya gidin tadın diyeceğimiz markalara burada yer verdik.
Hı hı.
Yani hiç kimsenin bozulacağı bir şey de yok.
Hı hı.
Gerçekten İyi markaların arkasında olmak lazım ve bunların tanınması. Şöyle söyleyeyim, ben Antalya'ya gelen her misafirimi 8-10 tane iş yerimiz vardır, mutlaka götürürüm.
İş yerimiz dediğin aslında çevre esnaf.
Ya hepsini ben benimsediğim için söylüyorum. Ya gerçekten çok keyifli yerler. Herkes de tattığında şaşırır. Ya arkadaş, biz böyle bir şey olduğunu bilmiyorduk. Ya bu kadar geldik gittik bilmiyorduk. Ya çünkü mesela Börekçi Tevfik diyorsunuz, bizden 10 yıl daha yaşlı o işletme. Ve ya düşünün, tek işi sadece bu. İnanın sanat gibi yapar.
Evet. Biraz anlatsana. Serpme börek özel bir şey değil mi?
Bu sadece Antalya yöresinde yapılan bir teknik değil. Bunun içinde birazcık sıfır numara irmiğin oldu. Herkesin bilmediği püf noktalarından birisi de budur. Serpilerek açılan bir börek. Aslında Antep'teki katmere benzer. Hamuru farklı. İç harcılıkları da farklıdır. O yüzden hani biraz daha farklı. Bunu büyük bir kazanın içinde yağ ile pişirildiğinde bunun adı fıtır böreği olarak da geçer.
Hmm.
Ama bu serpme börek olarak, Antalya böreği olarak bilinir. İzmir'de de, İstanbul'da da bu şekilde satılır.
Evet, ben Börekçi Tevfik'in hikayesini okuduğumda, ondan dinlediğimde, konuştuğumuzda çok çok etkilenmiştim. Sen de dedin ya, bizden 10 yıl eski, siz 1937'siniz, o 27 demek,
evet.
Ki.
Aslında annesinin babası Tevfik Usta, Tevfik abinin abisiyle Tevfik abiye devrediyor.
Hatta abisi demiş ki, uzun yıllar sen açamazsın, evet, yapamazsın.
Abi.
Eline hamur vermemişler. O yemeniyle çalışırmış o serpme hareketini, evet, yapabilmek, evet, evet, için. Evet. Mesela çok etkilenmiştim. Çatalla tutturduğu bir fırını var.
Evet,
hala
evet,
bütün
hala duruyor.
Yapar.
Hala işte tekrar açtı.
Pandemiden sonra.
Pandemiden sonra. Hatta biz kitapta da biraz bahsetmiştik.
Şahane bunlar. Çok hoşuma gidiyor. Yaylalara gittiniz Sinan'la. İnsanlarla konuştunuz.
Ya şöyle, biz bu kitap için Antalya'da 19 tane ilçe var. Hepsini tek tek gezdik.
Niye yaptınız onu?
Ya bildiğimiz halde gene o ilçelerdeki, o bölgedeki ağaların, hanımlarından yemekler yedik. Yani kaçırmayalım bir şey diye. Zamanımız da vardı. Zaten 85 yıldır buradayız. Hani ne olacak yani, 6 ay 1 yıl geç çıksın. Mevsimleri bekledik. Çünkü her şeyi biz kendimiz yapmak istedik. Yani atıyorum dışarıdan alıntı fotoğraflar veya işte daha önceden yapılmış bir şeyler, donuk veya işte atıyorum kurutulmuş değil de her şeyin taze olmasını o dönemde yapalım. Hep beraber yapalım, hep beraber çekelim istedik. Tabii bu arada gezdiğimiz ilçelerde acaba bilmediğimiz bir şey var mı? Atladığımız bir şey var mı? Bildiğimiz ama unuttuğumuz olabilir mi? İşte bunları araştırdık. Yani şimdilik unuttuğumuzu çok düşünmüyoruz ama 3-5 bir şey çıktı. O da artık belki ikinci kitaba.
Peki aklına gelen Antalya'nın ya da restoranın özel ürünlerinden de bahsedelim mi? Sen şöyle yapıyorsun. Geziyorsun, bakıyorsun, üreticilerle yıllar içinde tanışmışsın ya da tanışıyorsun. Sen özel her şeyi alıyorsun değil mi?
Evet. Ya şöyle, burada aslında her şeyin en iyisini almaya çalışıyoruz. En iyisini bulmaya çalışıyoruz. Yoksa yok diyorum mesela. Bitti mi bitti. Yok. Seneye bekleyin. Bu ürünlerden birisi keçi peyniri. Bu çok özel bir peynirdir. Kursak mayasından yapılır. Zamanlaması da önemli. Özellikle ilkbaharda değil de Temmuz, Ağustos, Eylül 15'e kadar olan peynirleri seçmeye çalışırım. Çünkü otlar kurumaya başladıkça yağ oranı artar. Peynirin kalitesi daha da yükselir işin aslı. Biz bu peyniri eskiden mağaralarda saklıyorduk. Sonra mağaralarda çalınmaya başlayınca mağara gibi bir taş evimiz var. Onun alt katında 1 metre kalınlığında işte taş duvarlarla örülü. Orada saklıyoruz biz bu peyniri. Bir yıl sonra aşağıya indiriyorum. Neden dağda saklanması lazım onu da anlatayım. İşte belli bir karanlık, belli bir basınç, belli bir nem. Bir de mesela aynı peyniri alıyoruz, aşağı indiriyoruz. Dolapta duruyor, hiçbir sorun yok, erimeye başlıyor. Oradaki oksijen seviyesinin az oluşu. Biz bunu, çok gariptir, cam kavanozlarda yaptık bir yıl. Cam kavanozda da tutmadı. Neden tutmadı ben size onu da anlatayım. Gıdaya uygun plastik bidonlarda yapıyoruz. Bu içindeki peynir bakterisi gaz çıkartıyor. Bu gazı camdayken çıkartamıyor. Ama bidonda olduğunda çıkartıyor ve garip bir şekilde sanki vakum görevi görüyor. Bidon birbirine böyle iç içe giriyor garip bir şekilde. Çıktığı zaman bir de ben bunda şuna dikkat ediyorum. Yaklaşık her hafta çıkarım. Her hafta çıktığımda peynir suyu azalır. Onu tamamlarım. Ters düz yaparım. Yani bunların hepsi bir aslında ritüel. Hani bu bir yıl sonra en kaliteli dönemine ulaşıyor. 1,5 yılı geçti mi tuzlanmaya başlıyor mesela. O da kaliteyi düşürmüyor ama yerken misafirlerimizi rahatsız ediyor. Şöyle anlatayım. Koyduğumuzda aşağı yukarı 8,5-8 kilo gelir. Aldığımda 5,5-6 kiloya düşer.
Ya ne enteresan ya. Başka neler neler var?
Tavşan yürü zeytinimiz var. Bir abimiz var, Batu amca. Onun bahçesinde 16 tane tavşan yüreği zeytini var. O ağaçların hepsi bana ait. Her yıl çıkan ürünü mutlaka ben alırım. İşte buna verdiğim tuz özel bir tuz. Gider Festikan yaylasıyla Sakkent arasındaki bir yerden suyunu alır. Tek tek ailesiyle oturur, bunları temizler ve kurarlar. Yaklaşık 6 ay 7 ay dinlendikten sonra bunu da piyasaya sokarız.
Zaten o suya çok önem veriyorsunuz galiba değil mi?
Tabii.
Mesela gedelek usulü bir turşu kullanıyorsunuz. Onun da suyu önemli. Ya da işte peynirin ya da zeytinde kullandığınız su da
yani
önemli.
Şöyle
gibi
aslında
anladım.
Bir olay değil, 5-6 hikaye çok önemli. Kullandığınız işte kap çok önemli. Su çok önemli. Tuz çok önemli. İşte insan önemli. Topladığınız zaman çok önemli. Her şey bir aradayken zaten tam oluyor. Öbür türlü olmuyor.
Ay çok haklısın. Kap değişince tat değişir diye ortak arkadaşımız Müjde'nin bir seramik markası var, Müjde Design. Onun da sloganı, çok doğru söylüyorsun. Her şeye ne kadar dikkat ediyorsun ve avantajınız olmuş yıllar içinde. Sürekli denemeler yapmışsınız gibi anlıyorum. Bir kimya laboratuvarı
tabii,
gibi
tabii.
Senin için mutfak.
Ya şimdi benim şöyle bir babamdan farkım şu. Babam şunu söylüyordu. Ya Mehmet ben tüm yemekleri yapmadan önce kafamda birleştiriyorum. Allah Allah. Ya o ne demek? Düşünsene adam hiçbir şeyi çöpe atmadan deneme yapıyor. Ben şimdi öyle değilim. Ben kafamda belki 5-6 ürünü birleştiriyorum ama babam hepsini birleştirerek babamın her yaptığında tutardı. Hiç tutmadığını görmedim. Her yaptığı ürün de sürekli istenen bir ürün olurdu. Böyle bir rakibim olduğu için babam gibi karşımda. Onu geçmek için ben ilk başta tabii çok fazla denemeler, yanılmalar, sakatlıklar. Çok parmağımı kestim mesela bu iş için. Çok elimi kestim. Ondan gizledim. Mesela gizli gizli çaldım. Bonfilelerle oynadım ne yapabiliriz diye. Babam da sayıyormuş bonfileleri. Bir tane bonfile. Ya baba tamam ben yedim. Neyse. Yani birçok denememiz oluyor tabii. Öylelikle de öğrendik.
Saymaya devam edelim özel ürünlerden, aklına gelenlerden.
Bal kabağı mesela. Bu döşeme altı camili kabağı dediğimiz bir kabağımız vardır. Çok özel bir kabaktır. Biz mesela bunu ne yapıyoruz? İşte hem sürdürülebilirliği olsun diye. Şekli şemali çok güzel, genleri çok güzel olan kabakların çekirdeklerini ayırıyoruz. Bir dahaki sene için üreticimize veriyoruz ki diyorum bundan üret.
Çok güzel.
Bu hem bunun işin devamlılığını hem de kaliteyi artıran bir durum oluyor.
Alanya'nın avokadosu,
evet, evet.
Kemer'in Beycik zeytini var. Meşhur 18'in bahçesinden bahsettik. Manavgat susamı kullanıyorsunuz.
Altın susam evet.
Evet, dikenli kabak.
Oo, şimdi dikenli kabak da çok özel bir şeydir. Ya kabakla patates arası bir üründür bu aslında. Her yerde bilinmez. Gene bir Hatay'da bazı bölgelerde çıkıyor. Şimdi bu da mesela çok özel bir üründür. Teleturlu yapılır, ceviz teleturlu. O yüzden insanları bayağı şaşırtır. Çünkü hiç yemedikleri bir lezzettir genelde. Yani bayağı onu yiyenler müdavimi olur.
Ne yediklerini ilk önce anlamıyorlar ama değil
mi? Tabii onu popüler ne yediklerini gelip ben anlatıyorum, hikayesini anlatıyorum. Çünkü esprili birkaç hikayesi de var. Bildikten sonra hep ondan isterler mutlaka.
Teletür dediğin tarator değil mi?
Yani bizler... teletür denir, tarator deniliyor. Bizde Antalya'da değişiyor evet.
Koşma simit, kel simit Antalya'ya özgü simitler mi?
Koşma simit aslında bu tamamen Antalya özgü. Biraz tarçınlı bir simittir bu. Şu anda pek fazla yerde üretilmiyor. Bir iki sadece fırında üretiliyor. O da hani artık ben yapıyorum demek için yapıyor. Çünkü alışkanlıklarımızdan farklı bir simit bu. Yani Antalya'nın bu da gene hani uğraşılırsa coğrafi işaret alacak bir ürünüdür.
Finike portakalı var. Yanık dondurma mesela. Antalya'ya gelirsin yanık dondurma diye evet, bir şeyi evet. Ya seversin ya sevmezsin.
Ya bu garip bir üründür. Yani aslında koyun yoğurduna da çok benzer bu. Onun da dibini tutturularak yapılır ya. Hani belki öyle insanlar daha çok bilir diye. Bu da dondurma yapılırken, süt kaynatılırken dibi tutturulur. Aslında orada bir isi hani smoke dedikleri o kokuyu alır. Bizim alışkanlığımız olduğu için çok beğeniriz. Ama yabancı misafirlerimiz işte ya biraz yadırgayabiliyorlar.
Evet, ilk ben yadırgamıştım. Ondan sonra çok alıştım. Zamora var, Nur Pastanesi var, Akdeniz var.
Evet, üçü yapar bir de konak dondurması yapar.
Evet, şimdi daha da belki artıyordur. Şimdi tabii, tabii, insanların çünkü, dili tadı
alıştı. Ya şimdi artık yeni nesil aşılar yeni bir bitki yaratamayacaklarına göre tüm Türkiye'yi gezerekten bilmedikleri ürünleri bulup mutfaklarına koymak istiyorlar. Çünkü İstanbul'da diğer aşçılardan sıyrılmak istiyorlar. Biraz daha öne çıkmak istiyorlar. Bu tarz ürünlerle yanık dondurma Korkuteli'ye ait tamam eyvallah ama artık İstanbul'a da geldi. Burada da birkaç restoranda verilmeye başladı. İşte Tirmis'le ilgili bir şeyler yapmaya başladılar. Antalya'mızda ürünleriyle artık ön plana çıkmaya başladı.
Antalya benim için çok tazelik demek ya.
Antalya Tarım İl Müdürü arkadaşımız. Bununla da konuştum. Türkiye'nin sebzesinin, meyvesinin %60'ı Antalya'dan gidiyor. Bu rakamlarla hatta yurt dışına ithal ettiğimiz ürünlerin haddi hesabı yok.
Tazecik senin de öyle bir şansın var değil mi? Bir
salata evet hepsi elimizin
yersin.
Altında. Yani şöyle en uzak mesafe Antalya'da 1 saat. 1 saat içerisinde gidip her şeyin en iyisini alıp gelebiliriz.
Annemi ilk getirdiğimde nasıl akıllarına gelmiş bu diyor. Asma yaprağından bir şey yapıyorsunuz mesela çekirdekle.
Evet.
Annem onu görüp ya niye benim aklıma gelmiyor diyor mesela değil mi? Enteresan teknikleri kullanıyorsunuz. Mutfakta deneye yanıla bulduğunuz şeyler var. İnsanı şaşırtıyor. Tabaklarınız çok sade.
Yeni bir bitki, yeni bir sebze veya yeni bir hayvan bulup yapamayacağımıza göre olan ürünleri sunmamız gerekiyor. Ve burada da gene Türklerin alışkanlığında olan ürünleri vermem gerekiyor. Yani şöyle söyleyeyim, örnek veriyorum. Kaz ciğerini çok sevmeme rağmen satmam. Benim misafirlerim bir kere yer. Ama ben ne yapıyorum mesela? Bamya. Bamyayı işte kızartıp verdiğim zaman insanlar bamyayı biliyor ama hiç böyle yemedmişti. O yüzden şaşırıp yiyorlar. Hatta birkaç tane sakın annem duymasın filan.
Hani yıllarca ısrar evet. edilmiş onu yememiş. Peki işkembe çorbası, kuru fasulye, pilav ve kabak tatlısı evet. ilk menü. Şimdi dedin ki 600 kadar ürünümüz var.
Evet.
O menüden seçmek zor değil mi? Mesela biz arkadaşlarımıza tavsiye ettiğimizde biz ne yiyeceğimizi bilemedik diyorlar. Bazen doğru şeyi yedik mi bilmiyoruz diyorlar. Neleri yesinler ya da nasıl hareket etsinler ya şimdi, o menü içerisinde?
Şimdi biz mevsiminde bir kere bu 650 çeşit ürün mevsiminde değişiyor. Yani hepsi aynı
her an
gün
olmuyor.
Olmuyor. Zaten mevsimine göre hareket ediyoruz. Biz hiçbir şeyi dondurmuyoruz veya konserve almıyoruz veya hani değişik tekniklerle saklamalar var. Bunu da yapmıyoruz. Her şey taze olmasını sağlıyoruz. Olmadı mı olmuyor. Şöyle, şu anda neyi yesin derseniz değişir. Mevsiminin ürünlerini seçmek zorundalar. Baksınlar. Hatta şöyle yapsınlar. Ben %95 orada olurum. Beni çağırsınlar, benden istesinler. Veya gerçekten hani bir şey olacak da hani garsonlarına bıraksınlar. Çünkü ben garsonlara her gün mutlaka bu ürünü misafirlerimize sunmalıyız. Tam dönemi, tam mevsimi. Hani elimizde kalan diye bir şey değil. Mesela ben enginar döneminde mutlaka 3 ay enginarı bulundururum. Herkese de her masaya da vermeye çalışırız. Yani diyoruz ki önerilerde bulunun. Bugünün ürünü. Mutlaka bunu tadın deriz.
İmza yemeklerinizden birkaçından bahsetsene. Mesela o masalata ben çok severim. Mercimek favaya bayılırım. Sezen pilavı çok ünlüdür. Gride vardır. Zaten hikayesi kitapta da anlatılıyor. Kitaptaki her şeyi de anlatmak istemiyorum. Çünkü çok güzel hikayeler var orada. Nedir bunlar? Kulaklı çorba mesela.
Kulaklı çorbayı babamın babaannesi zamanında yaparmış. Babam bunu hortlatıyor işte lokantanın başına geçtiği zaman. Her pazar yaptığımız bir üründü. Şimdi fazla talep gördüğü için cumartesi pazar olarak yapıyoruz. Çok özel bir su böreğimiz var. Hepsini %100 kendimiz açarız her şeyiyle. Mercimek fava var. Bu gerçekten çok özel bir ürün.
Bir de hazırlaması da bayağı emekliymiş.
Tabii tabii bir gün önceden başlıyor. Bize has salatalarımız var. Brokoli ve karnabahar yaprağını çöpe atıyorlar. Mesela biz bunları çok özel hem meze hem salata olarak değerlendiriyoruz. Balıklarla ilgili çeşitli ürünlerimiz var. Kendi tarzımızda plakilerimiz var. İşte Laos'tan yaptığımız bademli limon terbiyeli bir balığımız var. Kendimize ait 10-12 çeşit pilavımız var. Ciddi anlamda hani farklı. Mesela kuru domatesli, taze yayla domatesli, dana kuyruklu, işte mercimekli.
Bergamutlu pilavdan bahsettin.
Evet.
Sezen pilavı Sezen kim?
Sezen Hanım, Sezen Aksu. Konuşmuşken o hikayeye de gidiyoruz anladığım
yani. Ben girmeni istiyorum. Eğer ki kitaptan okusunlar demezsen insanlar
yo,
çok
tabii
güzel
ki de,
hikaye.
Tabii,
şahane
olsun,
hikaye.
Yani anlatırız.
Çünkü Sezen Aksu'yu bilen biliyor ya esprili tarzını, laf atmalarını, hafif flörtöz tavrını ve o tatlılığı. O rahatlığı bu devirde sıkça göremiyoruz ya. Ben
evet.
Çok üzülüyorum. Onu sahnede senelerce öyle izledik ve o hikayeyi dinlediğimde gözümde o anı o kadar yerine
oturuyor
oturdu ki. Değil mi?
Evet.
Anlatsın
evet.
O hikayeyi.
Sezen Hanım Antalya'da konser veriyor. Konserden sonra acıkmış, yemek yiyecek bir yer arıyorlar. Başkanımız da bize getirdim. Şimdi Sezen Hanım iç pilav çok seviyormuş. Tabii biz bunu bilmiyoruz. Bu arada saatte bir. İşte bizim zaten ekibin hepsi eve gitti. Babam var, ben varım, bir iki de arkadaşımız var. Biz işte masamıza servisimizi yaptık. Mezelerimizi verdik, salatamızı verdik. Sonra iç pilav olmadığı için, daha doğrusu şöyle, iç pilav için bir hazırlık lazım. Pirincin ılık tuzlu suda bir yarım saat 45 dakika beklemesi ve nişastasından, çamurundan ayrılıp ve pişiminin ilk adımını atması lazım. Bunun içine zamanla yiyip gidecekler. Bizim de bir bulgur pilavımız var. Çok da hoştur, biraz da iç pilavına benzer. Bulguru ıslatmanın ve beklemenin bir manası yok. Yani gereksiz oluyor. Pilavımızı verdik çok beğendi. İşte etimizi çok beğendi. Kabak tatlısımızı verdi. Acayip mutlu. Sonra da dedi ki ya arkadaşlar kim yaptı ben tanışmak istiyorum. Babamı gönderdik. Babam gitti. Sezen Hanım çok mutlu. Kalktı babama dedi ki evlen benimle dedi. Babam ya kusura bakmayın Sezen Hanım ben evliyim dedi. Tabii espri devam ediyor. Sezen Hanım dedi ki o zaman beni kendine dost tut dedi. Bu kadar iyi yemek yapıyorsan lütfen bana yap falan diye. Babam kusura bakmayın Sezen Hanım benim dostum da var ama dedi.
Ya şahane hikaye ya. Tam yani karşılıklı atışma onları
evet,
görebiliyorum
evet, çok hoş,
yani
çok hoş.
Ondan sonra ve sonra ismi
sonra,
mi kaldı
sonra
Sezen,
Sezen Hanım diyor ki ya bu pilavın ismi ne? Babam diyor ki yok diyor. O da Sezen olsun mu diyor. Olsun diyoruz. Biz 25 yıldır onu Sezen pilavı olarak misafirimize sunuyoruz.
Peki sonra pek çok ünlü isim geliyor, geldi restoranınıza bugüne kadar. Zaten Antalya Film Festivali, Altın Portakal, o dönemde bütün oyuncular, ünlü insanlar gelir. Evet. Devlet yetkilileri oraya gelir. İşte zaten anı defterinizi okuyunca insanlar görebilirler. Zülfü Livaneli'den Haluk Bilginer'e, Ajda Pekkan'dan Vehbi Koç'a pek çok insan oraya geliyor. Sana ya da babana şöyle talepler geldi mi? Ya bizim adımız da olsa bu yemeklerde.
Tabii tabii oldu. Ya babam nasıl olacak o? Yani tabii böyle talepler oldu. Çünkü şey hani gerçekten şimdi Sezen Hanım Türkiye'ye mal olmuş bir isim. Tabii herkes öyledir de. Yani onunla bir ayrı bir oradaki iletişimden doğan özel bir an olduğu için ismini koyduk yani.
Bir de tatlılarınız vardı. Kabak tatlısı niye özel? Keşkülünüz niye özel? Gibi bir bölgenin ürününü kullanmanız var. Bir de kendi taktikleriniz var.
Tabii tabii. Şöyle anlatayım. Şimdi kabak tatlısı niye özel? Birincisi kabağı Antalya'nın özel bir kabağı. Döşemaltı Camili kabağı. Bu bir. Kaymağımız Isparta Yalvaç manda kaymağı. Sadece köyde 11 tane manda var. Hepsinin kaymağını ben alıyorum. Tahinimiz Manavgat'ın altın susamı. Coğrafi işaret almış bir ürün. Çifte kavrulmuş. Çünkü hikaye şu. Tohum ailesi kavrulduğunda ve kırıldığında aromasını tam anlamıyla verir. Çifte kavrulunca biraz daha aromaları ön plana çıkıyor. Bunu kullanıyoruz. Cevizimiz de tabii ki de yerli cevizler çok iyi ama ben orada İspanyol beyaz cevizi kullanıyorum. Sebebi de şu. Yerli cevizlerimizin kabuğu biraz ağzı burkar ve acıtır. O benim çok hoşuma gitmez. Yani o yüzden orada bir İtalyan ürün kullanıyorum. Bu dördü müthiş bir uyum sağlıyor. Yani her ürün acayip özel. Hatta kabak tatlısının içine girersek mesela burdu şekeri kullanmak zorundayız orada. Çünkü kristalleşmeden dolayı onu tercih ediyoruz.
Ay evet, kitabı okurken kristalleşme mi dedim? Yani tuz, şeker o kadar önem veriyorsun ki oradan olacak, şunun için olacak, nedenleri anlatılıyor mesela orada. Nasıl bir araştırma, kaç senenin sonucu diye düşündüm hepsine bakarken. Küçük ayrıntılar ama tarifler de ancak öyle mi tutabilir diye de düşündüm.
Şöyle tabii ki de hem bazı şeyler tesadüfen bulunuyor, bazıları da gerçekten böyle araştırarak buluyoruz. Bu lokantaya, şimdiki bu mevcut bulunduğumuz yere geldiğimizde son teknoloji her şeyimiz. Ya dedemin kuru fasulyesini yapacağız. Aynı adam, aynı tencere, aynı fasulye. Pişiremiyoruz. Kafayı yiyeceğiz. Çünkü çok ciddi bir arıtmamız var. Şebeke suyunu müthiş bir şekilde arıtıyor. İçinde hiçbir mineral kalmıyor. Bu arada da kuru fasulye pişmiyor. Biz şu anda sırf kuru fasulye için şebeke suyundan özel bir vana koyduk. Kuru fasulye için o vanadan su alınıyor.
Çok acayip.
Şaka değil. Daha sonra bizim arıtmamıza geçiyor.
Evet ya, böyle ayrıntılar var. Mesela şey diyorsunuz, hasadı yeni yapılmış buğdayın su tutmasıyla beklemiş buğdayın su tutması
tabii,
farklı.
Tabii şöyle. Yani bu işte taze pirinç de bize en çok yani her gün yaptığımız olan 50 kere pişirdiğimiz pirinç pilavında bunu çok yaşıyoruz. Eğer gerçekten yeni hasat edilmiş bir pirinçse çok daha su ister. Hı hı. Mesela 2-3 ay sonraysa çok daha fazla ister. Yıl sonuysa daha çok su ister. Biz mesela bir de bunu kabakta da yaşıyoruz. Bal kabağı toplandığı hafta içerisinde piştiğinde erime yapar. Erime yapmasın diye şeker oranını fazla arttırırız. Sezon sonuna doğru sertleşmeye başlar, ayar bozar. O zaman da azaltırız.
Şahane ayrıntılar bunlar. Bir de unutmadan su böreğini sen farklı bir şekilde de servis ediyorsun. O nasıl oldu ya?
Şöyle, benim o çocukluğumun lezzetlerinden birisi. Babam mutfaktan çıktığı anda ben su böreğinin hamurunu çalardım. Yani o hamur çok lezzetlidir. Aslında çok iyi bir makarna, çok iyi bir erişte hamuru aslında o. Herkes bunu yaşamalı, paylaşmak istediğim için şu anda onu hafta sonları menüye koyuyorum.
O nasıl bir şey? Biraz anlatsana. Sıcak sudan yeni çıkmış gibi bir su böreği
şöyle,
hamuru geliyor.
Aslında şöyle, yarı çeşme suyu, yarı et suyu diyeyim artık ona. Hı. Makarna yapıyor musunuz gibi, hatta salma erişte yapıyor musunuz gibi düşünün. Atıyorum, üste çıktığında al dente bir şekilde kaldırıyorum. Çok özel bir zeytinyağı, sade yağ karışım var, onu kullanıyorum üstünde. Ben en çok onu severim. Bunu peynirli de yapabiliriz, cevizli de yapabiliriz. Üstüne kıyma kavurup da koyabiliriz.
Of ne diye, ne yaptım Mehmet ya. Ya şimdi bu arada senin babanla ilişkine tekrar geri dönmek istiyorum. Tamam. Biraz ondan kitapta bahsetmişsin, beni duygulandırdı. Oishinbo diye Japonların bir mangası var. Çizgi roman gibi düşünün mangayı. Onların en ünlülerinden biri. Oishinbo çok popüler çünkü yemek mangası da okuyor insanlar. Baba ile oğlun rekabeti. O kadar güzeldi ki yani mesela sushi, pilav her bölümde değişik bir üründen bahsedilir. Baba farklı tarzda yapar, daha geleneksel. Oğulsa onunla bir şekilde yarış da halindedir. Daha yenilikçi de yapar, mücadele ederler. Biz o seriyi öyle izleriz. Benim çok sevdiğim bir seridir manga meraklısı olarak. Biraz sizi görüyorum. Çok tatlı bir rekabet. Yani arada çok güçlü bir sevgi var sizin aranızda. Hem babandan sana hem de senden ona. Ama tatlı bir rekabeti var. İkincisi şunu görmüştüm. Mirasın yükü diye çok güzel tarif etmiş Sinan kitapta onu. Şimdi babanı o kadar çok insan seviyordu ve tanıyordu ki. Değil mi? Yani evet. Hakkı Bey bir de restorandan ayrılmayan bir insan. Gece gündüz orada. Hakkı Bey herkese özel hissettiriyordu anladım. Ve onun ardından ya biz babasını da tanırdık ya babasından yedik. Hani burada biraz da şey var, oğlu ne yapacak değil mi? Bu yükü de üstünde hissettin mi?
Ya tabii ki de hissetmez miyim? Yani babam varken daha büyük yaşanan sorunları bendeyken onda biri yaşanıyor. Babası yok ya bozdu diye üstüme geliyorlar. Yani şimdi tabii çok komik hikayeler de oluyor. Babam benim birinci olarak babam. Daha sonra ustam, hocam, rakibim, ortağım. Yani tabii bazen kızıyorduk. İşte o bana kızıyordu mesela, ben de ona kızıyordum. Yani garip bir böyle bazen ufak tefek çekişmelerimiz, düşmanlık demeyeyim de hani sürtüşmelerimiz oluyordu. Babam öldüğü zaman boşluğa düştüm. Ben dedim ustam öldü, artık kimden öğreneceğim? Babamın yaşadığı tecrübeyi yaşayabilen birisi yok. Çünkü adam 20 saat dükkanda her türlü sorunu, olumlu olumsuz her şeyi deneyimlemiş ve bana bunu zaman kaybetmeden, para kaybetmeden aktarabiliyordu. Çünkü en büyük yani nasihat oydu. Oğlum, güvendiğin abilerinden veya bizlerden bilgileri zaman kaybetmeden, para kaybetmeden al. Çünkü gerçekten bu tecrübe, en önemlisi bu. Şimdi babam öldü, ben bir boşluğa düştüm. Ya ne yapsam? Yani doktorlara, hocalara soruyorum. Ya ne yapabilirim ben? Şimdi ben boştayım, nerede öğreneyim? İşte çok mu gezen bilir, çok mu yiyen bilir, çok mu okuyan mı bilir? Ben dedim ki arkadaş, ben hepsini yapacağım. Hı hı. Babam öldükten sonra ben gerçekten çok gezmeye başladım. Sonra hatta hırs ettim, üniversite sınavına girdim, gastronomi bölümlerini tutturdum. Tabii zamanımız olmadığı için, tek başıma çalıştığım için onları da tam anlamıyla yapamadım, bitiremedim bazılarını. Baktım ki babasız da bir şeyler yapabiliyorum. Yani oradaki o bir 2-3 yıllık bir dönemdi, boşluğa düştüğüm dönem. Çünkü düşünsenize, bir adamla 30 yıl berabersiniz, bir anda boşluğa düşüyorsunuz. Ben anladım ki dükkandaki her şeyi sorulan tek kişi oldum. Bir anda ben kaldım. Ben önce ya ben yapmazsam babam yapardı, babama sorarlar falan. Abi baktım şimdi herkes bana soruyor. Dedim ben büyümüşüm. Bakış açımı değiştirdim. Bundan sonra işte üretme üstüne düşünmeye başladım. İşte babamı geçmek için babamın eksik yaptıkları ne varsa onları tamamlamaya başladım. İşletmemizi daha ileri götürmeye çalışıyorum, çalışacağım da. Yani dedeme babama mahcup olmamak için her düzeni kuruyorum.
Sinan da giriş yazısında öyle güzel ifade etmiş ki onu. Diyor ki başındaki yara iziyle lokantayı ismini veren restoranın birinci nesli Dede Mehmet Akdağ'ın kapıda kuyruklar oluşturan menüsü kısa ve netmiş. İşkembe çorbası, kuru fasulye, pilav ve kabak tatlısı. Babasının itinayla kurduğu yapıyı geliştiren, menüyü genişleten, çok iyi bir yerel lokantayı efsaneye dönüştüren ise ikinci nesil baba Hakkı Akdağ. Ve şimdi onu her daim geliştiren, geleneğinden kopmadan ileri götüren, dede ve babasından aldığı mirası daha da kalıcı yapmak için var gücüyle çalışan ise bu kitabı birlikte yaptığımız oğul Mehmet Akdağ. Şimdi eşin Didem'le iki de çocuğunuz var.
Evet.
Mehmet Hakkı, sen Mehmet'sin ve oğlun da Hakkı ve Parla var. Şimdi restoranın başına sanki erkek de Hakkı geçecekmiş gibi bir gün eğer isterse düşünülüyor ama Parla var. Kadın olabilir mi sence dördüncü nesil eğer ki istersen?
Şöyle, nesil değiştikçe bakış açıları da değişiyor. Tabii ben babamla büyüdüğüm için Oğlumun isminde Hakkı koymak istedim. Vefamı da ödemiş oldum aynı zamanda. Tabii ben şöyle değerlendiriyorum. Genelde bu bazı konferanslara katıldığımızda hemen sorulan sorulardan birisi, oğlunuz uçak mühendisi olursa ne yapacaksınız? Bu tarz markaların sürekli yaşaması gerektiğini düşünüyorum. Şimdi bir çalışma içerisindeyiz. Şirket anayasası kurulacak. Ben gerçekten kim o ismi devam ettirebiliyorsa, o yeteneğe kim sahipse ona devredeceğim. Hakkı yapmazsa yapana devredeceğim. Parla yaparsa parla.
Bu arada siz bu kadar ürün içinde et ve balığı çok iyi değerlendiren, ikisini de iyi yapan, ki bu zor manasında söylüyorum biraz, bir restoransınız. Ve mesela avetleri de var. Ben böyle görünce gözlerimi açıyorum. Tabii yani et yiyen bir insanım da hani aveti görünce. Vejetaryen menüye uygun pek çok şey var. Çünkü çok ot kullanıyorsunuz. Evet. Çok sebze kullanıyorsunuz. Ve senin eşin Didem vejetaryen. Değil mi? Ne kadar enteresan. Menüye yardım ediyor mu mesela? Seni
şöyle,
etkiliyor mu?
Şöyle, biz Didem'le çocukluk arkadaşız. İlkokul birden beri beraberiz. Yani aynı sınıfta okuduk. Tabii Didem'i çok sevdiğim için, ben ona da böyle hani özel yemekler sunmak istediğim için hep sebze, vejetaryen ağırlıklı ürünler çıkardım. Tabii ben ne yaptım? O Didem'e yaptığım sebzeleri menümde işte atıyorum garnitür olarak kullandım. Tabii Didem'de tecrübe ettiğim ürünleri şimdi vegan ve vejeteryanlarda çok işime yaradı. Onların çünkü dedim siz bana bırakın, benim eşim vegan vejeteryan dediklerinde siz rahat olun. Ben hemen konuya giriyorum. Bu işte tecrübeliyim. Tabii çok şaşırıyorlar. Ya bu kadar işte vejeteryan çeşidi biz hiçbir yerde bulamıyoruz. Ben de çünkü her ürün var elimin altında. Bizde hiçbir şey önceden hazırlanmaz. O yüzden hızlı bir şekilde onu da çözebiliyorum. Bu arada tabii o bende neyi sağladı? Et tekniklerini sebzelerde uyguladım. Uygulayınca tabii önüme bak ben bunu burada yaptım ya. Bu balıkta da olabilir. Veya başka bir şeyde de olabilir. Meyvelerde de olabilir deyip bu benim biraz da vizyonumu genişletti.
Ne demek o?
Şöyle söyleyeyim. Mesela Didem hiç hayatında İskender yemedi. Ben ne yaptım? İskender'in altyapısını, ya bizde döner olduğu için söylemiyorum bu arada. Hani bir örnek olduğu için söylüyorum. İskender'in çok özel bir altyapısını hazırladım. Hani dönercilerde bile olamayacak şekilde. Üstüne çok güzel ızgara sebzeler koydum.
Merak ettim nasıl? Yani sen yaparsan güzel yaparsın. Yoksa hani bana şu anda böyle çok iştah açıcı gibi gelmiyor ama sen kesin onu iyi yapıyorsun. Öyle diye de düşünüyorum.
Ya mesela sebzelerden ona bir tane şinsel yaptım mesela. Ama ya bahsetmiş ki 15-20 yıl önceden bahsediyorum. Sinan Bey'in de sevdiği çok güzel bir balık pilakimiz var. Mesela o plaki sebzelerle yaptım. Yani balıkla değil etle yaptım. Başka bir şeyler çıkıyor ortaya. Aynısını mesela o harcı çok güzel inciklerle de sunduğumda daha başka şeyler çıktı ortaya.
Peki bundan sonra neler var? Kitabı yaptınız. Bir kalıcılık oldu. Aile hikayelerini anlattın. Belki gastronomi öğrencilerine, böyle işletmeleri açacaklara bir mihmandar olacak bu kitap, değil mi? Yerel müesseselere. Biraz öyle düşünüyor musun?
Ya ben şöyle, işin aslı biz Sinan Bey'le yola çıktığımızda Antalya'da kaynaklar vardı ama çok yeterli değildi. Yani bir şey yapacaksak biz vatana millete de faydamız olsun istedik. O yüzden dedik ki tabii ki de önce Yedi Mehmet ağırlıklı, işte Yedi Mehmet hikayeleri, Yedi Mehmet tarifleri, bir de aynı zamanda ekmek yediğimiz şehre de geri dönüşümüz olsun diye Antalya tariflerini de sunduk orada. Çok değerli bir kaynak haline geldi çünkü çok ciddi araştırmalar sonucu biz bu kitabı yaptık. Hani neredeyse yapılan denenen tarifler sorgulanamayacak halde, öyle söyleyeyim size. Herkese bir fikir verecek bir kitap haline de döndü.
İlk günden gördüm, pek çok şef sizi çok sever, Yedi Mehmet'i. Alacağız alacağız, çok iyi olmuş, böyle bir kaynak kitap olmuş diye çok çok da insan yazdı. Bu arada Sinan Bey diyorsun ya Mehmet, yani diyorum ya kardeş gibiler şimdi öyle diyor. Pek çok politikacı da geliyor, pek çok sır da duyuyorsun muhtemelen, değil mi? Ne yapıyorsun?
Yok, dükkanda duymuyoruz.
Yani bunları saklıyorsun, unutuyorsun, atıyorsun, değil mi? Bu da işletmeciliğin bir kuralı
tabii,
herhalde.
Tabii tabii tabii. Zaten bizim özellikle garson arkadaşlarımıza en büyük talimatımız odur. Masada olan hiçbir şey duymayacaksınız, görmeyeceksiniz, bilmiyorsunuz.
Ama herkesi tanıyacaksınız geldiklerinde değil mi? Ne
yani
kadar
mesafeli,
zor.
Mesafeli, saygılı bir şekilde.
Çünkü sizin restoranın öyle bir durumu var. Herkes der ki ya çok büyük. Büyük bir restoran, bahçeli evet. bir restoran, üst katı da olan bir restoran. Yani böyle insanlara karışık gelen bir restoran, ailecek gelinen bir restoran. Biraz da onu da söylemek lazım değil mi? Çünkü pek çok insan benim dedem de oraya giderdi, babam da oraya giderdi, torunum da oraya geliyor, çocuğumu oraya götüreceğim diyor. Öyle tabii. bir restoran ve ailece geliniyor.
Şu anda hani bebekken gelip şu anda 70 yaşında olan 2-3 müşterimiz var. Yani bizim 4 kuşağımızı da tanıyan.
Peki kitabın kapağındaki kaşık. Yemek kitaplarının kapağında kaşık görmeye alışık sayılabiliriz. Ama bu kaşığın özellikle bir anlamı var değil mi?
Şimdi bu kaşık dedemin uzun yıllar kullandığı, yaklaşık yani 40-50 yıl kullandığı bir kaşık. Dedem her yemeği bununla yapıyor. Bir gün babam genç diyor ki ya baba tahta kaşık diyor kaç kuruş diyor at Allah aşkına diyor. Ya dedem de diyor ki biz diyor bundan diyor çok ek yedik hakkı kıyamıyorum atamıyorum diyor. Babam da bu konuşmanın üstüne o kaşığı hiç atamıyor hala da saklıyoruz.
Peki nasıl iyi olunur ama şu nasıl iyi bir şef olunur nasıl iyi bir ahçı olunur nasıl iyi bir işletmeci olunur hepsini beraber hatta bunu garsonu ya da restoran elemanı olarak da söyleyebilirsin hepsi için bir fikrin var çünkü her konumda kendin de çalıştın çalışıyorsun da insanlarla.
Yani benim önce olmak istediğim şey iyi bir insan olmaya çalışıyorum. Yani tabii ki de ben de insanım hani sinirleniyorum bozuluyorum kırılıyorum. Seviniyorum, mutlu oluyorum ama ben iyi bir insan olmaya çalışıyorum. Hiç kimse ne yapmış, o ne demiş bakmıyorum. Ben işime odaklanıyorum. Yani mesela babamın çok güzel bir şeyi var. İnsanlar rekabeti yanlış değerlendiriyor diye. Bizler ne yapmaya çalışıyoruz? Kalitemizi arttırarak rekabet etmeye çalışıyoruz. Mesela Antalya'daki diğer işletmelerin hepsi benim abim arkadaşım. Çok hoşuma giden bir kelime. Hepsi benim tatlı rakibim. Yani hepsi arkadaşımız. O yüzden hani ben böyle bir şey olduğu zaman gerçekten sadece işime odaklanıyorum. Ben bir de sorunu asla başkalarında aramam. Bir sorun mu var? Benden kaynaklanıyor. Benim personelim yaptıysa benden kaynaklanıyor. Yani ne olursa olsun benden kaynaklanıyor. Mesela bazıları ne yapar? İşte yağmurdan, dükkandan, işte sapada vesaire oldu olmadı. Ben hiç onlara bakmam. Dediğim gibi şey bizde en önemli miras da babamın işte çalışkanlıkla ilgili olan hikayesi. Babam 20 saat çalışıyor. Ben o kadar şimdi fazla çalışmıyorum. Hani daha 16 saatlerdeyim şu anda. O yüzden ben genelde hep işimi düşünüyorum. Bir de ben şöyle bir şey yaptım. Tabii hanım bunu duymasın da. Ben hayatımı 3'e böldüm. %50'sini işime adadım. %25'ini aileme, %25'ini de kendime adadım. Eğer ben yani mutsuzsam hepsini mutsuz ettiğimi gördüm. O yüzden önce kendi motivasyonumu arttırıyorum. Yani kendime zaman ayırıyorum. İşte atıyorum aktivitelerimi, spor aktivitelerimi, sosyal aktivitelerimi yapıyorum. Daha sonra işime zaman ayırıyorum. En son kafam rahatladığı zaman da aileme zaman ayırıyorum.
İyi bir aşçı nasıl olmalı? Yine sana onu da sorayım.
Damak zevki, işte burun koku alma. Bunların gerçekten gelişmiş olması lazım. Bunu kokladığında bu buydu. Yani veya bunu tattığında bu şu öyle oluyor. Bak buradaki eksiği artıyı bilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ya bu arada şey hep çalışmak ya. Başka hiçbir şey değil şu an. Hep çalışacak.
Denemek, gözlemlemek, sunmak, geri bildirim hepsi, almak, dinlemek.
Hepsi hatalarından da ders çıkar. Bak onun nasıl yapılmadığını öğreniyorsun.
Bir de sizde çok hoşuma giden bir şey. Bir ürünün hiçbir yerine atmamak üzerine bir kafa çalıştırma
tabii,
var
tabii,
ya.
Tabii tabii.
Bunu ilk herhalde Türkiye'de sizde görmüştüm ben bu kadar net olarak. Belki başka yerlerde yapıyordu ama yani hani balığın kılçığından tutalım da.
Vallahi yani mesela balıkla ilgili bahsedelim. Balığı aldık, temizledik, güzel yerlerini sattık. İşte bunun kemiği kalıyor. Bunun eti kalıyor. Biz bunları kaynatıyoruz. İşte içinden çıkan ciğeri veriyoruz. Çünkü omega 3 çok ciddi var balık ciğerinde. Onu hiç kimse bilmez. Herkes çöpe atar. Daha sonra işte o kılçıklardan ayıkladığımız etleri börek yapıyoruz. Sonra çıkan suyunu da çorba yapıyoruz veya pilavlarda kullanıyoruz. Daha sonrası da işte organik gıda olduğu için kemikleri de artık biraz önce anlattığım hikayeyle doğaya dönüş yapıyor.
Vay canına. Etinden suyundan dediğimiz şey o. Evet. Peki sana son sorum. Türkiye'de birlikte nasıl daha iyi yaşarız?
Hep çalışacağız. Hep daha iyileri götüreceğiz. Kaliteyi arttıracağız. Bence şey Bir de herkes üstüne düşen görevi yapacak. Yani daha iyi olsun diye uğraşacağız. Ya hep birilerinden yardım bekliyoruz ya, ben buna karşıyım. Ben hiç beklemiyorum. Hep kendimiz yapmalıyız.
Mehmet, iyi ki konuk oldun. Mehmet için çok zor bir yayındı, biliyorum. O yemek yapmayı sever, sunmayı sever, yedirmeyi sever ama onun konuşmasını ancak restoranındayken sever.
Ya ben kendimi yemek yaparak ifade etmeyi seviyorum, işin aslı.
Doğal, haklı. Ama çok güzel bir şey söyledin. Hepimiz çalışacağız ve iyi bir şeyler yapacağız. Türkiye'de sık sık vasatlaşmayı görüyoruz. Popüler de vasatlaşmayı, ortalamayı sağlıyor bazen. Yani her şey bir ortalama ile yapılıyor ve geliyor geçiyor. Bu da geçiyor, bu da sunuluyor. İnsanlar onu da alıyor. Tamam, böyle gidiyor. Ama bazı insanlar var ki normalin üstünde her daim en iyisini yapmaya çalışıyor. Zaten o insanlar sayesinde Türkiye ya da bu dünya dönüyor bence. Şahane, çok da güzel. Yıllarca restoranınızda yemekler sundunuz. Ben biraz böyle pozitif ayrımcılık yapıyor gibi olabilirim. Bir restoran, bir şefle ilgili böyle bir yayından biraz çekinirim. Ben Sinan Amamsırılar daha önce konuğum olmuştu. Sanki çok mesafeliymişiz gibi bir yayın yapmıştık. Yani herkes de çok samimim onunla. Neredeyse ben de senin dediğin gibi bey hanım diye konuşacağız. Ama çok güzel de bir kitap yazmışsınız. Yedi Mehmet Hikayeler, Ürünler ve Tarifler. Mehmet Akdağ ve Sinan Amamsırılar'dan, Alfa Yemek'ten çıktı. Çok da güzel. Nice nesillere diyeyim ben, nice günlere diyeyim. Çok güzel olmuş ve çok güzel de gidecek. Lezzetli günlere afiyetle diyeyim. Çok teşekkür ederim tekrar Mehmet.